Ayrım 2. Sayfa 5. 1. bölüm. Borges ile Kemalettin Tuğcu'nun aynı kişi olduğunu öğrendiğimde hayatta bundan daha korkunç bir gerçekle karşılaşamayacağımı düşünmüştüm. Heyhat! Ne kadar da yanılmışım. Dünyanın şahsıma karşı kurulmuş bir komplo olduğuna dair inancımın en güçlü dönemleriydi. İşsizdim, güçsüzdüm, çok fazla içki tüketiyordum ve galiba yapayalnızdım. Yine de birileri vardı tabii hala. Mesela Şaban. O vardı. İlk önce asker arkadaşımdı. Aynı bölükteydik ve aynı yatakhanede kalıyorduk. Ama fazla bir muhabbetimiz olmamıştı. Merhaba, merhaba. Hepsi o. Sonra bir gün, yani askerden sonra bir gün, Eminönü meydanında kuşlara yem atıyordum ki biri omzumu dürttü. Bir de baktım, Şaban. Ayaküstü hal hatır muhabbetinden sonra kendi yolumuza gideriz diye düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. Kendimizi Pierre Loti'de bir zamanlar harikulade bir manzara teşkil ettiği iddia edilen bataklığa bakıp çay içerken buluverdik. Daha nasıldı? Köyden arınmaya karar vermişti. Birkaç hafta önce İstanbul'a gelmiş, işe başlamıştı. Ne iş yapıyordu? Serbest çalışıyordu. Yani tam olarak ne yapıyordu? Alım satım gibi. Gibi. Bu konuyu daha fazla kurcalamamalıydım herhalde. Peki ben nasıldım? İyiydim. Ben bir reklam ajansında metin yazarıydım, askerden önce. Biliyordu değil mi? Yok, bilmiyordu. Öyleydim işte. Askerden önce bir reklam ajansında çalışıyordum ben. Ama şimdi bir televizyon programı için metinler yazmaya başlamıştım. O ünlü şovmen vardı ya. Ha, biliyordu. İşte onun programda yaptığı esprileri ben yazıyordum. Pek memnun değildim açıkçası. Olsundu. Ekmek parasıydı. Doğru düzgün para kazansaydım bari. O da olmuyordu ki. Bak eşek kadar herif. Hala annemle yaşıyordum. Dert ettiğim şeye baktı Şaban. Beşiktaş'ta 3 odalı bir ev tutmuştu. Ev kocamandı ve kirası da uygun sayılırdı. Yarısını ödemeye gücüm yeterse yanına taşınabilirdim. Hadi ya, ciddi miydi? Ama nasıl olurdu? Teşekkür ederim de ama vallahi dünyada olmazdı. Uzatmayaydın da yahu, neydi yani? O da İstanbul'u doğru düzgün tanımıyor, yalnızlık çekiyordu. Arkadaşlık ederdik işte birbirimize. Dur ben bir düşüneyim de. Sahi telefonu kaçtı. İşte asker arkadaşım Şaban'ın bu hoş tesadüften 15 gün sonra ev arkadaşım oluşunun hikayesi böyleydi. İyi bir ev arkadaşıydı Şaban. Fazla konuşmuyordu ama soğuk değildi. Düzenli ve titizdi ama benim dağınıklığımı aldırmıyordu. Her sabah alacakaranlıkta kalkıp namaz kılacak kadar dindardı ama bir kez bile Müslümanlığın güzel erdemlerinden söz ettiğini duymamıştım. Hem enteresanlığı bu gibi şeylerle sınırlı değildi. Diyelim eve bir akşam köydeki ailesinin gönderdiğini söylediği koca bir tulum peynir, bir başka akşam suşi getirebiliyordu. Ya da yemekte bir şeyler okumak istediğinde tercihi mesnevi de olabiliyordu, bir seks dergisi de. Üstelik her iki materyali de aynı mesafeyle ilgiyle inceliyor, her ikisinde bir takım satırların altını çiziyor ve korkarım bunu şaka olsun diye yapmıyordu. Hasılı Şaban o güne kadar tanıdığım hiç kimseye benzemiyordu. Tek tek bakıldığında az çok normal gibi görünen özellikleri bir araya gelince tuhaf bir bütün oluşturuyordu. Açıkçası onu nereye yerleştireceğimi pek bilemiyordum. Ama onunla birlikte kendimi kesinlikle huzurlu hissediyordum. Bu her şeyden önemliydi. Metin yazarlığını yaptığım programın yayından kaldırılması pek sürpriz sayılmazdı. Ama bu öngörülebilir felaketin yeni evime taşındıktan sadece bir ay sonra cereyan etmesi beni çok kötü bir duruma düşürmüştü. Şaban'a özürlerimle birlikte durumu açıklayıp evden ayrılmam gerektiğini söyleyince yüce gönüllü arkadaşım buna asla izin vermeyeceğini belirtip ben yeni bir iş bulana kadar evin kirasını tek başına ödeyeceğini söylemişti. Çok istiyorsam bunu borç kabul edebilirdim. Ah, ben bu Şaban'ın hakkını nasıl ödeyecektim? Sonra bir akşam işten kovuluşumun üzerinden aşağı yukarı bir mevsim geçmişken telefonumuz çaldı. O esnada Şaban masada çilek reçeli ve hazır kek yiyerek eski bir hayat dergisini incelemekte, ben ise ikinci şarap şişem eşliğinde kanlı gözlerle televizyondaki popüler talk show programlarından birine bakaraktan sövüp saymaktaydım. İkimiz de faaliyetlerimize karşı tam bir konsantrasyon içinde bulunduğumuzdan telefona uzun süre tepki vermedik. Sonunda Şaban telefonu yanıtladı ve sana dedi. Sandalyemi devirerek kalktım. Gidip Ayize'yi elinden aldım. Buyurunuz. Musa Bey, hoş bir seda. Bir hanımefendiye ait. Ta kendisi dedim beş parasız ve flörtöz. Sizi gizli ajanstan arıyoruz dedi karşımdaki. Müjde verenlere özgü bir neşeyle. Pardon, nereden arıyorsunuz? Gizli ajans. Reklam ajansı. İsmimizi duymuşsunuzdur belki. Tabii, diye geveledim. İsim bana hiçbir şey ifade etmemişti. Gerçi o kadar alkol aldıktan sonra annemin adını bile hatırlamayabilirdim. O da ayrı mevzu. Biz bir metin yazarı arıyoruz ve uygunsanız sizinle bir görüşme yapmak istiyoruz. Heyecanlanmıştım. Şu an pek uygun değilim aslında. Kadın bir kahkaha attı. Şu an olması gerekmiyor. Ne zaman gelebilirsiniz? Yarın, yarın gelebilirim. Ama çok erken değil lütfen. Sabah erkenden kalkıp kusmam gerekiyordu. Pekala. Saat 11 nasıl? Evet, 11 olabilir. Adresi veriyorum. Not edin lütfen. Ahizeyi elimle kapatıp Şaban'a seslendim. Kendisi derginin kapağındaki bikinili kadının dişlerini karalamakla meşguldü. Şaban'a elimle not almasını işaret edip telefondaki hanımefendinin verdiği adresi yüksek sesle tekrar ettim. Tamam. Ben kiminle görüştüm acaba? Benim adım Mehtap ama siz Tunçay Bey ve Gürcan Bey ile görüşeceksiniz. Evet tabii. Affedersiniz. Kafam biraz şeydi. Tabii Şeytan Bey de orada olacak. Kesinlikle yanlış işitmiştim. Harika. İyi geceler Musa Bey. Yarın görüşmek üzere. Hayrola diye sordu Şaban ben telefonu kapattıktan sonra. Bir iş teklifi sanki dedim masadaki sandalyelerden birine çökerek. Bu saatte mi? Duvardaki saat 9.30'u gösteriyordu. Bir reklam ajansından aradılar. Onlar çalışır böyle geç saatlere kadar. Hayırlısı olsun. Ne zaman başvurmuştun? Hiçbir zaman dedim kendime bir bardak daha şarap doldururken. Öyle bir yere başvurduğumu hatırlamıyorum. Duymuşlar demek ki dedi Şaban tevekkül dolu bir tavırla. Bikinili kızın omzunda balık tutan adam konulu bir karalama çalışmasını sürdürürken. Allah'ın işi işte. Ya diye onayladım. Bilemedin meleklerinden birinin. Gizli ajans Asmalı Mescid'de tarihi bir vakıf binasında kuruluydu. Hani yok pahasına 49 yılına kiralananlardan. Bu türden binaları tutabilmek için insanın sağlam ilişkileri bulması gerektiğini duymuştum. Muhtemelen böyle bir şey yapmayı çok isteyen bir önceki ajansımın sahibinden. Gizli ajans başarmıştı ama bak bizimkinin yapamadığını. Devasa boyuttaki eski kapıdan girip güler yüzlü ve tombik güvenlik görevlisine ismimi verdim. "Oo Musa Bey, sizi bekliyorduk." diyerek masanın altındaki bir düğmeye bastı tombik güvenlik. Girişteki asansörle aramda duran turnike bip diye bir ses çıkartarak açıldı. Birinci kata çıkacaksınız. Süpersonik asansöre binince oraya girdiğim andan itibaren garipsediğim şeyin ne olduğunu fark ettim. Soğuk. Bina çok soğuktu. Evet, dışarıda yaz mevsimi yaşanmaktaydı ve havalar ziyadesiyle sıcak gidiyordu. Ama burada, iklim şartlarını insan bünyesine uydurmaya çalışmakla açıklanamayacak kadar aşırı bir soğutma söz konusuydu. Acaba böylesi çalışanların verimini mi yükseltiyordu? Birinci katta asansörden inince kocaman havalı sekreter masasıyla karşılaştım. İkisi de birbirinden seksi, iki esmer sekreter beni gülümseyerek karşıladı. Bir önceki gece beni arayan bu ikiliden biri olsa gerek diye düşündüm. Daha seksi ve sanki daha kıdemli görünmeye yanaştım. Mehtap Hanım, buyurun. Ben Musa diye tanıttım kendimi. İş görüşmesi için gelmiştim. Bir dakika lütfen, dedi Mehtap bir önceki gece yaptığımız konuşmayı hiç hatırlamıyormuşçasına. Muhtemelen hatırlamıyordu da zaten. Sonra da önündeki sofistike telefonun bir tuşuna bastı. Musa Bey geldi efendim. 4-5 saniye süren ve bana çok manasız gelen bir sessizliğin ardından hoparlörden ince bir erkek sesi geldi. Gönderin içeri kendisini. Sizi bekliyorlar, dedi seksi esmer ve kıdemli sekreter Mehtap. Eliyle kendi solunu işaret ederek. Şöyle ilerleyin, paravanın sağına dönün. Karşınızdaki oda. Sözü edilen odanın önünde durup, derin bir nefes aldıktan sonra kapıyı vurdum. Giriniz, diye cırtlak bir ses geldi içeriden. Odaya girdiğimde karşılaştığım tabloyu tuhaf diye nitelemem herhalde abartı olmaz. Birbirine dikey konumda yerleştirilmiş iki masa ve bu iki masada oturan iki adam bulunuyordu odada. Daha küçük ve girişe daha uzak duran masa takım elbiseli, mahzun yüzlü bir adama aitti. 40 yaşlarında falan vardı herhalde. Alnı hafif kelleşmişti ve gözlerinde hüzünlü bir ifade vardı. Hatta ne hüzünlüsü, Adamın gözlerinden düpedüz yaşlar süzülüyordu. Mevcudiyetimin farkında bile değilmişçesine bakışlarını uzaklarda ve aşağıda bir yerlere dikmiş, sessiz sessiz ağlıyordu. Daha büyükçe ve doğal olarak daha sorumlu kişiye ait olduğunu tahmin ettiğim masanın üzerinde parlak simsiyah tüylü bir kedi uzanıyor, arkasında ise ince uzun, çekik gözlü tuhaf bir tip oturuyordu. Eski püskü bir tişört ile garip bir şort giymiş, çoraplı ayaklarına da kocaman mavi sandaletler geçirmişti. Masasında artık içinde ne zıkkım varsa pipetli bir bardak ve ne hikmetse küçük bir de buz kovası duruyordu. Ağlayan adamın aksine bu sevil ile kedisi gözlerini bile kırpmadan bana bakıyorlardı. Affedersiniz. Bakışlarım ister istemez gözü yaşlı müstakbel amirime kayıyordu. Ben daha sonra gelebilirim dilerseniz. Hayır, hayır diyerek ayağa kalktı sandaletli sırık. Düşündüğünüz gibi değil. Ben Tunçay. Ama Tuncay değil. Dikkatinizi çekiyorum. Tunçay. Hoş geldiniz. Musa diyerek onun elini sıktım. Tedirgin bir biçimde diğer masaya yöneldim. Gürcan diye inledi diğeri. Ama ne elimi sıktı ne de yüzüme baktı. Buyurun şöyle oturun lütfen diyerek beni kendi masasının önündeki koltuğa buyur etti Tunçay Bey. Gösterdiği yere oturdum. Boğazımı temizledim. Sağa sola baktım. Ne söylemem gerektiği konusunda hiçbir fikrim yoktu. O yüzden aslında korkunç bir yaratık olduğunu düşünmeme rağmen aman ne şeker şey diyerek kediyi okşamak üzere elimi uzattım. Allah'ın cezası hayvan nasıl pıhladıysa oturduğum yerden sıçrayarak elimi geri çektim. Betim benzin atmıştı. Tunçay Bey hiçbir şey söylemedi. Ama sanki yüzünde belli belirsiz bir sırıtma peydahlanmıştı. Metin yazarısınız diye söze başladı Tunçay Bey. Öyle sayılırım, evet. Güzel. Bizim de bir reklam yazarına ihtiyacımız var. Genel olarak basın ilanları hazırlıyoruz. Bunun yanı sıra el broşürleri, föyler, bunun gibi şeyler. Televizyon reklamı yok denecek kadar az. Aslında şimdiye kadar hiç televizyon reklamı yapmadık ama müşterimiz bütçesini artıracak olursa bunu da düşünebiliriz. Müşteriniz mi? Diye girdim araya. Bir tane mi müşteriniz var yani? En az sayıda müşteriye en kaliteli hizmeti vermek. Ajansımızın felsefesi budur. En az sayıda öyle mi? En az sayıda. Düşünürseniz en kaliteli hizmeti sunmanın kaçınılmaz sonucunun bu olduğunu fark edersiniz zaten. Her neyse, burası sizi fazla ilgilendirmiyor. Mümkün olan en kısa zamanda işe başlamanızı istiyoruz. Doğrusu şaşırmıştım. Beni geçmişim, eğitimim, hobilerim falan hakkında bir sürü zırva soruya boğmayacaklar mıydı yani? Aslında gerek işverenin gerekse işçi adayının manasızlığını baştan bildiği bu aşamayı pes geçmeleri iyi işareti sanki. Peki olup bitenlere en ufak bir ilgi göstermeksizin, katatonik bir pozisyonda masasında zırlamakta olan bir patron neye işaretti? Affedersiniz ama bir şey merak ediyorum dedim. Reklamcılık deneyimim çok az. Üstelik yaptığım en iyi işler de müşteri baskısı falan yüzünden güme gittiğinden ortada doğru düzgün bir portföyüm de yok. Bu durumda sorabilir miyim acaba? Neden ben? İsminizi İnleyen Saatler programının jeneriğinde gördük diye hiç beklemediğim bir yanıt verdi Tunçay Bey. Çok seviyorduk biz onu. O programdaki metinleri siz yazmıyor muydunuz? İster istemez güldüm. Hay Allah. Vallahi bana sorarsanız o program tam bir fiyaskoydu. Programın sunucusu yazdıklarımı mahvetmek için elinden geleni yapıyordu. Her yayından önce metinlerdeki esprilerin neler olduğunu ve nasıl okumaları gerektiğini anlatmak için 40 saat uğraşıyordum kendisiyle. Ama biz yine çok seviyorduk dedi Tunçay Bey buz gibi. Ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim ki dedim. Teşekkür ederim. Ücret konusunda ne düşünüyorsunuz? Doğrusu hiçbir şey düşündüğüm yoktu. Hızla ev kirasının ve kabaca mutfak masrafının yarısını hesaplamaya çalıştım ve üzerine de 3-5 kuruş harçlık koydum. Kendimden emin görünmeye çalışarak en az 2000 lira dedim. En çok az daha aptal gibi bu soruyu da yanıtlıyordum. Neyse ki Tuncay Bey'in alaycı gülümsemesini fark edip tam zamanında sustum. Hakikaten bir iş görüşmesinde en az şu kadar para istiyorum demek kadar budalaca bir şey yoktu. Pekala Musa Bey dedi Tunçay Bey. Bu para uygun. Dediğim gibi en kısa zamanda mümkünse yarın sabah işe başlamanızı isteriz. Saat 9'da işbaşı yapıyoruz. 5'te paydos. Çok özel bir durum olmadıkça bu saatten sonra ya da hafta sonları çalışmanız gerekmiyor. Tunçay Bey kimseye danışma gereği duymadan beni işe alıvermişti. Görünüşe bakılırsa Gürcan Bey'in orada bulunmasının tek nedeni aynı odayı paylaşıyor olmalarıydı. Sekreterin telefonda sözünü ettiği ve hesapta görüşmede bulunacak üçüncü kişinin durumu neydi, onu hiç bilemiyordum. Anlaşılan sekreterin ciddiyetinin aksine, kimsenin fazla takladığı yoktu bu işe adam alma meselelerinin. Çok teşekkür ederim dedim. Yarın 9'da buradayım. Hayırlı olsun Musa Bey dedi Tunçay Bey. Ayağa kalkmak üzere koltuğunu geriye doğru iterken adettendir diye de sizi sormak istediğiniz bir şey var mı diye sordu. Evet diye hayal kırıklığına uğrattığım sandaletlerin efendisini. Usulca kıçını koltuğuna yerleştirdi yeniden. Burası neden bu kadar soğuk? Çünkü soğuk sağlıklıdır dedi Tunçay Bey büyük bir ciddiyetle. Hayattaki bütün kötülükler sıcaktan kaynaklanır. Neden daha uzun yaşayan canlıların daha düşük vücut ısısına sahip olduğunu düşünmediniz mi hiç? Ya da yüzyıllar sonra insanoğlu ölümsüzlüğün sırrını bulunca tekrar hayata döndürülmek isteyen kimselerin neden vücutlarını yaktırmayı değil de dondurmayı tercih ettiğini? Doğrusu düşünmemiştim dedim ayağa kalkarak. Benim iş yerine kazakla gelmeme bir itirazınız olmaz umarım. Kıyafetinize karışmayız. Ama öyle yapmanız sizin için sağlıklı olmaz. En kısa ömrü en iyi biçimde yaşamak. Benim hayat felsefem de bu diyelim. Düşünürseniz hayatı en iyi biçimde yaşamanın kaçınılmaz sonucunun bu olduğunu fark edersiniz zaten. Böylesine fiyakalı bir finale imza atmış olmanın verdiği coşkuyla Sırık'ın elini sıkıp hala aynı şekle ağlamakta olan Gürcan Bey'e el ettim. Görüşmek üzere ve lütfen diğer ortağınıza da saygılarımı iletin. Diğer ortak, sekreteriniz Mehtap Hanım dün gece beni aradığında 3 kişi olacağınızı söylemişti. Nedense sizlerin ortak olduğunuzu düşündüm de. Aslına bakarsanız kendisi patronumuzdur dedi itici yeni umum müdürüm. Bunu söylerken ki seksi tavrına bakılırsa veli nimetine hayran yönetici tayfasına ait olduğunu çıkarsamak zor değildi. Dün akşam kafam pek yerinde değildi açıkçası dedim. Mehtap Hanım kendisinin ismini söylerken çok güleceksiniz şeytan bey dediğini zannettim. Doğru duymuşsunuz dedi aynı aşk dolu sesle Tunçay Bey. Patronumuz Şeytan Bey'dir. Ve sizden de çok hoşlandığını söyleyebilirim. Neydi bu şimdi? Şaka mı? Öyle mi? Dedim bu manyakça oyuna bir tur ayak uydurmaya karar vererek. Nereden biliyorsunuz? Kendisi söyledi. Elimden geldiğince aptal gibi görünmemeye çalışarak gülümsedim. Ben kaçırmışım o kısmını. Sizin hatanız değil. Telepatik olarak iletti düşüncelerini. Evet, anlıyorum diye kestirip attım. Yeni işimi daha başlamadan bırakmak zorunda kalmamak için. Öyleyse kendisine teşekkürlerimi de iletin. Ona kendiniz de teşekkür edebilirsiniz dedi Tunçay Bey bıyık altından gülerek. Şeytan Bey görüşmenin başından beri burada. Aramızda bulunuyor. Bardağını iki buz attıktan sonra pipetini uzun uzun emdi ve boş bakışlarıma yanıt olarak o kocaman işaret parmağıyla masanın üzerinde psikopatça beni kesmekte olan kara kediyi işaret etti. Gizli ajanstan çıktığımda ne düşünmem gerektiğini bilemiyordum. Galiba en iyisi düşünmemekti. Bir şişe şarapla 6 kutu bira alıp eve gittim ve o gece bunları tükettikten sonra daha fazla içmeyeceğime dair kendime söz verdim. Ne de olsa ertesi gün yeni işime başlayacaktım. İyi bir ilk izlenim sağlamalıydım. Şarabı açıp televizyonun karşısına geçtim. Hiçbir şey ilgimi çekmiyordu. Aklım dönüp dolaşıp o gün yaptığım garip iş görüşmesine takılıyordu. Aslında bu iyi bir şeydi. Çünkü hayatta gerçekten ilgimi çeken bir durumla karşı karşıya olmak daha az içmemi sağlıyordu. Hatta yaşadıklarımı bir an önce birine anlatmak istiyordum. Ve bu bir pozisyonun tek adayı kuşkusuz Şaban'dı. O da nedense eve dönmek bilmiyordu. Derken zil çaldı ve ben sevinçle yerimden fırlayıp kapıyı açtım. Oysa gelen Şaban değil, bir üst katımızda en az 3 köpeğiyle birlikte yaşayan Müberra ablaydı. Çalardı Müberra abla kapımızı böyle ara ara. Favori konuları apartmanda duyulan ve patlayıcı bir gaz sızıntısından kaynaklanması muhtemel kokular, çevrede dolaşan ve hırsız ya da tecavüzcü olması muhtemel yabancılar, apartman toplantılarında alınan ve kiracıların aleyhine olduğu kesin kararlar gibi konulardı. Ve konuşmaya her zaman ama her zaman rahatsız ettiği için özür dileyerek başlardı. Rahatsız ettiğim için özür dilerim, dedi Müberra abla ve dertli dertli içini çekti. Şu çatı katını tutanlar beni öldürecekler. Ne diyorsun Müberra abla? Evet, mutluluk okulu mu ne? Öyle bir şey açtılar ya. Apartmanın içinde iş yeri. Patırtı kütürtüleri bilmek bilmiyor. Sabahtan akşama hiç huzurum kalmadı. Siz de duymuyor musunuz? Ben pek şey edemedim ama Yani burası ikinci kat. Onlar beşinci katta. Sadece ara sıra köpek havlamaları duyuyoruz. Tabii rahatsız olduğumuzdan değil. Bilakis çok seviyoruz gece yarısı ulumalarda. Kendimizi emniyette hissediyoruz. Gürültüyü kendi mekanlarında yapsalar mesele değil. Bütün gün bağırış çağırış merdivenlerden inip çıkıyorlar. Apartmana kimin girdiği belli değil. Hırlısı var, hırsızı var. Hele zavallı Emirhan Bey'in başına gelenlerden sonra büsbütün korkmaya başladım. Emirhan Bey de kim Mübarek abla? Benim üst katım var ya, şimdi boş duran. Orada oturuyordu Emirhan Bey. Yani öldürülmeden önce. Ah, ne tatlı bir insandı. Şimdi fark ettim. Size de ne çok benziyordu. Aynı kaş, aynı göz. Allah talihinizi benzetmez inşallah. Öldürüldü mü? Burada, evinde mi? Trafik kazası diyorlar ama ben hiç inanmıyorum. Sözde içkili araba kullanırken bariyerlere çarpmış falan. Kesin yalan. Öldürdüler onu. Kim öldürdü? Niye öldürdü türünden muhabbetlere girsem eminim ki konuşmamız bitmek bilmeyecekti ve o anda Müberra ablanın manyakça komplo teorilerle uğraşmayı hiç istemiyordum. Allah rahmet eylesin dedim derin bir nefes alarak. Mutluluk okulu diyordunuz. Sormayın. Samanyolu Mutluluk Okulu. Bir de mutluluk öğretmenleri var. Görmelisiniz. Göbekli, kel bir şey. Durmadan sırıtıyor. Sanki bir şey var gibi. Çıktım bir kere lütfen biraz dikkatli olun. Ben burada yalnız yaşayan bir kadınım, tedirgin oluyorum diye. Öyle sanki bir şey var gibi sırıta sırıta bakıp elime bir broşür tutuşturdu. Düşünebiliyor musunuz saygısızlığı? Yöneticiyle konuşsanız. Hah, yönetici. O da sabah çıkıp akşam geldiği için umurunda değil bütün gün benim yaşadıklarım. Vallahi böyle devam ederse polisi arayacağım. Çok isabet edersiniz Müberra abla. Bakın şimdi daha acil bir durum söz konusu. Sizden o konuda yardım istemeye geldim. Buyurun lütfen dedim ağırlığımı verdiğim ayağımı değiştirerek. Bunlar parti verecekmiş terasta. Demeyin. Hangi terasta? Var ya canım bizim teras. Orada işte. Doğrusu bilmiyordum bizim apartmanda bir teras olduğunu. Hay Allah iyiliğinizi versin. Nasıl bilmezsiniz? Hatta Şaban Bey sık sık çıkar oraya. Her neyse. Ben tabii bu parti meselesini duyunca aklımı oynattım. Ben karşı çıkınca yöneticiye gitmişler. Yönetici de ben karışmam, orası apartmanın ortak kullanım alanı, komşularınıza sorun demiş. Şimdi gelip size sorarlarsa, hayır deyin lütfen. Hayır. Ama orası ortak kullanım alanıysa, haklarına tecavüz ediyor gibi olmayalım. Onlar bana her gün tecavüz ediyor. Yani haklarıma. Lütfen hayır deyin Musa Bey. Şimdi gelir bunlar size şirin görünmeye çalışır. Bir gecelik bir eğlenceden ne olur falan derler. Sakın yutmayın. Bir kez ayaklara alışırsa durmaz bunlar. Sonra her gün parti, her gün cümbüş. Giren çıkan belli değil. Peki Müberra abla, hayır diyeceğim. Teşekkür ederim. Ve lütfen Şaban Bey'i de uyarın. Gelip ona sorarlarsa o da hayır desin. İleteceğim Müberra abla. İyi geceler dilerim. İyi geceler diyerek karşı karşıya olduğumuz büyük tehlike konusunda beni bilinçlendirmiş olmanın verdiği huzurla merdivenlere yöneldim Mübarra abla. Tam kapıyı örtüyordum ki yeniden seslendiğini işittim. Musa Bey, umarım yavrularım sizi rahatsız etmiyordur. İnanın gerçekten tehlikeli bir durum olsa havlamazlar. Onlar bizim en iyi dostumuz. Hayır, hayır dedim. Kesinlikle etmiyorlar. Zaten ben hayvanları çok severim. Hatta daha bugün bir kediyle iş görüşmesi yaptım. Allah iyiliğinizi versin Musa. Nereden de buluyorsunuz? Müberra ablanın ziyaretinden sonra televizyon izleyerek bir şişe şarabı bitirdim. Şaban hala gelmemişti. Buzdolabına gidip bira kutularından birini açtım. İçimi sıkıntı basmıştı. Aklıma Müberra ablanın sözünü ettiği teras geldi. Biramı alıp kapıdan çıktım. Merdivenleri tırmanmaya başladım. Bir üst katın önünden geçerken Müberra ablanın yavrularının hırıldadığını duydum. Üç merdiven daha çıktıktan sonra terasa ulaşmıştım. Hakikaten de gayet sıkı partilerin verilebileceği kocaman bir alandı burası. Terasın her yanı içinde birbirinden güzel çiçekler bulunan saksılarla süslenmişti. Manzara da enfesti doğrusu. İstanbul Boğazı'na yansıyan şehir ışıklarını, denizin ortasında Kız Kulesi'ni ve geçip giden gemileri, karşıda Salacak kıyılarını görebiliyordunuz. Rüzgar efil efil esiyordu. Keyifle gerindim. Çevreye şöyle bir göz atınca, köşede birkaç şezlong ve hatta bir de iki kişilik veranda salıncağı bulunduğunu fark ettim. Şezlonglardan birini almak için o tarafa gittiğimde duvara monte edilmiş bir nesne dikkatimi çekti. Teras duvarından dışarıya doğru uzanan boruya benzer kısmın üzeri bir kumaş parçasıyla örtülmüştü. Dürbünlü tüfek diye düşündüm. Sonra aklıma Müberra ablanın Şaban'ın sık sık buraya geldiğini söylediği geldi. Yoksa mübarek arkadaşım Şaban bir kiralık katil miydi? Alım satım gibi bir işi ha? Vay gidinin Nikita Şaban'ı diye düşünerek örtüyü aletin üzerinden çekip aldım ve neyse ki fantezilerimin gerçeği yansıtmadığını gördüm. Bu dürbünlü tüfek değil, kocaman bir teleskoptu. Heyecanla biramı bir kenara bırakıp gözümü teleskoba dayadım. Hedef elbette ki Ay'dı. Fakat bir türlü sabitleyemiyordum namussuz teleskobu bizim Ay dedeye. Elimin en ufak titremesinde görüntüde binlerce ışık yıllık sapmalar meydana geliyordu. Aletle umutsuz bir biçimde cebelleşirken birden biri sırtıma dokundu. Korkuyla arkama döndüm. Karşımda yüzünde her zamankinden daha müşfik bir ifadeyle duran kişi Şaban'dan başkası değildi. Beni kenara çekip gözünü teleskoba dayadı. Bir takım ayarlamalar ve sabitlemeler yaptıktan sonra doğrulup eliyle bakmamı işaret etti. Ve evet, işte Ay karşımdaydı. Hiç uzaktan göründüğü gibi değildi vefakâr uydumuz. Karşımdaki ürkütücü karaltılar, uğursuz engebeler ve sonsuz bir yalnızlıktan ibaretti. Şaban usulca kulağıma doğru eğildi ve neredeyse bir fısıltı halinde konuştu. Kriterlere bak. Ona döndüm. Krater demek istiyorsun herhalde. Sevgili dostum 32 dişini göstererek güldü. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Pierre Loti. P-I-Y-E-R L-O-T-I. Nikita. N-I-K-I-T-A. Ayrım sonu. Sayfa 19.